Ayrım 21, Kanun Dışında. Cengiz Erdinç, Murat Toklucu. Sayfa 195. Devlet korkusuyla dolandırıcılık, alocular. Ya umacak ya korkacak. Dolandırıcılık sanatının ustası Selçuk Parsa'dan mesleğin en önemli sırrını bu sözlerle ifade ediyordu. Dolandırıcılar geçen yüzyıldan bu yana teknolojiyi ve kültürel iklimi yakından izleseler de bu meslek sırrına titizlikle uydular. Ceberrut devlet ve onun gaddar temsilcileri bu formülün korkacak kısmına bitmez tükenmez bir malzeme sağladı. Abdülhamit döneminde filizlenen devlet sopasıyla dolandırıcılık tek parti döneminde de sürdü. 30'lu yılların ünlü isimlerinden Sarı İhsan, mesleğe yan kesicilik, manitacılık ve zarfçılıkla başlasa da kamu otoritesini keşfetti ve belediye zabıtası olarak esnafa cezalar yağdırmaya başladı. Ceza yerine küçük ve nakit sus payını tercih ediyordu. Ama iş ciddiye bindiğinde yüksek kaldırımda bastırdığı makbuzu çıkarıp bizzat tahsil yapıyordu. Sıklaşan denetimlerden bıkkınlık geçiren esnafın şikayeti üzerine yakalandı. Hapisten çıktığında maliye müfettişliğine terfi etti. Beyoğlu Ağa Çeşmesi'nde Madam Aglaya'nın kontratını denetleyip ceza kesecekken sokaktan geçen polislerden biri kendisini tanıyınca yakalandı. Dolandırıcılar Demokrat Parti döneminde iktidarın el değiştirmesine çabuk adapte oldular. Kendisini Demokrat Parti Aydın İl İdare Kurulu üyesi olarak tanıtan Hüseyin Erdoğan, cebinde üst düzey polis müdürü ve milli emniyet müfettişi kimlikleri taşıyordu. Ve kurbanlar arasında emniyet genel müdürü Servet Sürenkök bile yer aldı. Sahte Milli Emniyet Müfettişi Süha Şenman bir şoförü ve bir komisyoncuyu dolandırdıktan sonra yakalandı. Sahte avukat, hakim ve adliye müfettişi olarak epey can yakan Kemal Üçkan pek çok teftişten sonra 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savaş yıllarında hükümete fiyatları belirleme, mallara el koyma, hatta zorla çalıştırma yetkisi veren Milli Koruma Kanunu dolandırıcılar için bitmez tükenmez bir hazineydi. Varlık vergisinin gayrimüslimler üzerinde yarattığı dehşet sahtekarlara güç vermiş, pek çoğu dolandırıcıların kurbanı olmuştu. 16 yaşındaki bir genç Milli Koruma Kanunu'na dayanarak yaptığı teftişlerde manavları faaliyetten men ettikten sonra yakalandı. İktisat Müdürlüğü müfettişi unvanıyla Beyoğlu'nda bar ve gazinoları dolaşıp kendisine mükellef ziyafetler çeken Hikmet Bekir Ballıoğlu tepe başındaki Cumhuriyet Pavyonu'na dadanmıştı. Sık sık geliyor, akşam yemeğini yedikten sonra pavyona inip kadınlarla sabahlara kadar dans ediyordu. Şanssızlığı 1 Ağustos 1956 gecesi gerçek müfettişlerin pavyonu denetlemesi oldu. Milli Koruma Kanunu ile teftişe çıkan dolandırıcılardan biri de Sabahattin'di. Polislikten atılmış, kendisine gazeteci süsü vererek çeşitli işler yapmıştı. Varlık vergisinden yetişememişti ama 6-7 Eylül'den sonra yaratılan korku iklimiyle teftişlere başladı. 1957'de Tahtakale Fincancılar Yokuşu'nda manifaturacılık yapan Aram Komparasyan'ı denetleyip Milli Koruma Kanunu'na aykırılıktan bir dizi suç icat etti ve hemen zabıt tuttu. Seni mahvetmek istemeyiz fakat bizi memnun etmen lazım. 25 bin lira verirsen zaptı yırtarız diyerek yol gösterdi. Aram hemen bankadan 25 bin lirayı çekti ve Sabahattin'e verdi. Ancak bir ihbarla sahte baş müfettiş Sabahattin ve gerçekten kontrol memuru olan suç ortakları yakalandı. Bu sahte baş kontrolör yıllar sonra Başbakan Tansu Çiller'i dolandırarak örtülü ödenekten para sızdıran Selçuk Parsadan'ın babası Sabahattin Parsadan'dı. Sabahattin Parsa'dan Menderes'e yakınlaşmış, devleti, örtülü ödeneği, nüfus sahibi isimlerin ilişkilerini iyi gözlemlemişti. Menderes'in çapkınlıklarında gözcü ya da kolaylaştırıcı olarak yer alıyor, bu yakınlığı paraya çeviriyor, örtülü ödenekten geçiniyordu. Sabahattin Parsa'dan asıl olarak Mahmut Saim'in kurucusu olduğu aloculuğu sürdürdü. 1955'te Türk Basın Ajansı adı altında Adnan Bender'e Siyasi Hayatı ve Nutukları adlı kitabı bastı. Kitap dönemin ileri gelenlerine cömert bir ücret mukabili gönderiliyor, kapış kapış satılıyordu. Ayrıca sahte balolar düzenleyip bilet satıyordu. 27 Mayıs'ta yaşanan darbe Sabahattin Parsadan'ı da etkilemiş, Menderes yüzünden başı derde girmişti. Çabuk toparlandı. 12 Eylül'de dönemin askeri ruhunu kavradı. Kendisine subay süsü vererek telefonla aradığı zengin iş adamlarına renkli Atatürk filmleri satıyordu. Fakat Edwin Fostakala adlı iş adamı biz zaten silahlı kuvvetlere yardım ediyoruz dediğinde ısrar edince foyası anlaşıldı ve kendisini mahkemede buldu. Fostakala şikayetini geri çekince yakasını sıyırabildi. Sabahattin Parsa'dan çeşitli adlarla sağ solu arayıp çeşitli kitaplar, Atatürk maskı, saat, takvim, balo ve konser bileti satıyordu. Ürünlerin üst fiyatları vardı ama işin sırrı ünlü bir sinema sanatçısı, şarkıcı adına edilen telefonla bunun bir yardım kampanyası olduğunu vurgulamak ve gerisini kurbanın cömertliğine bırakmaktı. Oğlu Selçuk olağanüstü bir taklit yeteneğine sahipti. Bir kişiyi 10 dakika dinleyip konuşmasını mükemmel olarak taklit edebiliyordu. Bu yeteneğiyle babasından aldığı bu bayrağı daha da yukarı taşıdı. 12 Eylül'den sonra Halkçı Parti'ye girmiş, Beyoğlu ilçe başkanı olmuştu. Sinema ve sahne dünyasıyla yakındı. Bazı sanatçıların menajerliğini yapıyordu. 1984'te babasının Türk Basın Ajansı'nın başına geçti. 1993 yılında ajansı Ankara'ya taşıdı. Başlangıçta dikkat çekmeyecek işler yaptı, sonra eli yavaş yavaş yükseltti. Sinema sanatçısı Perihan Savaş'ın adını kullanarak dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ı, ünlü iş adamı Adnan Polat'ı dolandırdı. Bakanlar, genel müdürler, belediye başkanları portföyündeydi. Yalım Erez'i basketçi Selçuk adına 6 kere jübile yapıp 6'sında da bilet satarak dolandırmıştı. Başta Necmettin Erbakan olmak üzere Refah Partisi'nin ileri gelen politikacılarını da çeşitli adlarla arıyor, bu Atatürk düşmanlarına hep Atatürk ürünleri sattım diye övünüyordu. En büyük vurgunu Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller'i kandırarak yaptı. Emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un sesini ve konuşmasını taklit eden Parsadan Başbakan'la telefonda konuşmuştu. Emekli General Öztorun, ANAP'a karşı Çiller'in partisine destek vaat ediyordu. Yarım saat kadar konuşmamız oldu, güzel bir cunta kurduk Kadıköy yakasında. En az 30 bin ANAP oyunu alacağız, DYP'ye vereceğiz. Bir yerde 60 bin DYP oyu eder. Bu sanıyorum büyük bir katkı olur dedikten sonra kadıncağızın çok hoşuna gitti. Ne yapabilirim dedi. Hazinemden ne istiyorsunuz dedi. Ben Başbakan Hanımefendi'ye saf bayan olarak hitap ediyorum. Saf bayan çok telaşlandı. Ne kadar dedi. Ben haftada 3 milyar verirseniz kıt kanaat geçinirim dedim. Selçuk Parsadan'a Kemalistler Merkezi için önce örtülü ödenekten 4,5 milyar lira ödendi. Parsadan Tansu Çiller'i daha önce de Fethullah Gülen olarak aramış, 4-5 tane ışık evi yaptırıyoruz diyerek 1,5 milyar lira çarpmıştı. Skandal patlayınca Necdet Öztorun bir açıklama yaptı. Böyle bir ödeme yapmadan önce telefonda sormaları lazımdı. Böyle açıktan araştırma yapmadan para vereceklerini sanmıyorum dedi. General Necdet Ürül da alocuculardan şikayetçiydi. Kurdukları Mustafa Kemal Derneği'nin adını kullanarak para toplandığını, Bayındır Holding'in 295 milyon lira verdiğini söylüyor. İnsan bir açar sorar, saf saf bu paraları verdiklerine inanamıyorum diyordu. Başbakan şüphe bile duymadı ama dolandırıcılığı polis fark etti. Ekibinden 3 kişi gözaltına alınınca Parsadan kaçtı. Önce sadece Perihan Savaş'ın adıyla yaptığı dolandırıcılıktan suçlanıyor, örtülü ödenek işin içine karıştırılmıyordu. Fakat ülkücü mafya da peşine düşünce Parsadan gazetecileri aramaya, Çiller'i nasıl dolandırdığını canlı yayınlarda ballandıra ballandıra anlatmaya başladı. Olay bir anda ülke gündeminin ilk sırasına oturdu. Her yerde aranan Selçuk Parsa'dan 2 hafta kaçtıktan sonra Edremit Altınoluk'ta yakalandı. Olaylı geçen duruşmalardan sonra 2 ayrı dolandırıcılık davasında hapis cezasına çarptırıldı. Örtülü ödeneği dolandırdığı için aldığı mahkumiyeti Yargıtay onaylayınca bu defa Başbakan Tansu Çiller'in görevi kötüye kullanma suçlamasıyla Yüce Divan'da yargılanmasının önü açıldı. Fakat bu yüksek yargı bürokrasisi içinde yok olup gitti, bir davaya dönüşmedi. Afyon cezaevindeyken Sabancı suikastlı sanığı Mustafa Duyar'la birlikte kaldığı koğuş basıldı. Duyar öldürüldü, Parsa'dan yüzünden vuruldu ve öldü zannedilerek bırakıldı. Asıl hedefin kendisi olduğunu söylüyordu. 2001 yılında tahliye oldu, anılarını yazdı, 2006 yılında hayatını kaybetti. Parsa'dan sonra alocular cep telefonunu keşfedecek, bu yeni teknoloji üzerinden çalışmaya başlayacaklardı. GSM şebekelerinin aran, kontör kazan kampanyası cep telefonuyla dolandırıcılığın başlangıcı oldu. Urfalı dolandırıcıların keşfinde bir cep telefonuna çağrı bırakılıyor, geri arayan kişi lafa tutularak kontör kazanılıyor, bu kontör de bayilere aktarılarak paraya çevriliyordu. Bu dönemde tanınmış isimlerin gözaltına alındığı, Ergenekon operasyonlarının yaydığı korku dolandırıcılara ilham verdi ve aloculuğu bambaşka bir noktaya taşıdı. Bu işin öncülerinden bir dolandırıcı bunu bütün açıklığıyla anlattı. İnsanları Ergenekon örgütü ismiyle korkutup para istemeye başladık. İyi de tuttu bu numara. Toplumun her kesiminden insanlar söyleneni harfi harfine yapıyordu. Bir grup kurbanın evini arar, eşi telefona çıkar, kendini polis, asker, savcı olarak tanıtan elemanlar telsiz sesi de duyulabilecek şekilde konuşur. İkinci grup kurbanı cep telefonundan arar. Dolandırıcılar kurbanlarını neredeyse hipnotize ediyorlardı. Dolandırıcıların terör operasyonu bahanesi yaş, eğitim tanımadan herkesi kurban haline getirebildi. Ceza hukuku profesörü Erdener Yurtcan'ı arayan bir dolandırıcı kendisini Anadolu Adliyesi Başsavcısı Fehmi Tosun olarak tanıttı. Terör örgütü hesabınızı ele geçirmeye çalışıyor, paranızı bize aktarın dedi. Yurtcan toplam 4,5 milyon lirasının büyük bir bölümünü nakit olarak dolandırıcılara elden teslim etti. Bir bölümünü de hesaplarından transfer etti. Damadı durumdan şüphelenmiş, polisi aramış, Yurtcan devreye giren polislerin uyarısına da aldırmamış. Siz karışmayın, ben Fehmi Tosun ile operasyon yapıyorum, siz bu işin dışındasınız demişti. Yurtcan ancak gerçek Fehmi Tosun'un aradığı hukuk fakültesi dekanı Adem Sözüer'in kendisini aramasıyla dolandırıldığını anladı. Telefon dolandırıcılarının kurbanları arasında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon da yer aldı. Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bir dönemin kudretli generalini FETÖ operasyonu yapıyoruz diye kandırdı. Ergenekon soruşturmalarında yargılanan ve 2 kez cezaevine konan Tolon, kendisine ait internet hattı üzerinden görüşme yapıldığına ve parasının ABD'ye gönderileceğine ikna edilmişti. Parasını nakit olarak çeken Tolon, 12.260 doları parmak izi alacağız diyen polis zannettiği dolandırıcılara teslim etti. Ben Komiser Hans. Hızla yayılan aloculuk seçkin kurbanları ve benzer yöntemleri sayesinde kısmen deşifre oldu. Fakat alocular yeni pazarlar bulmakta güçlük çekmediler. İzmir'de 33 kişiden oluşan çete, çağrı merkezleri ve su gibi Almanca konuşan elemanlarıyla aloculuğa ihracat boyutunu ekledi. Alman Kriminal Polis Teşkilatı'ndan Komiser Hans aksansız konuşmasıyla Almanya'daki yaşları arıyor, "Adınız terör olayına karıştı." diyerek elde ettikleri para ve değerli eşyaları ele geçirip özel kuryelerle Türkiye'ye getiriyorlardı. Hasılat göz kamaştırıcıydı. 3 otel, çoğu lüks semtlerde 87 gayrimenkul, 41 lüks araç, 1,5 milyon euro, 200 bin dolar, 5 kilo altın. El konulan varlıklarının toplamı 500 milyon lirayı buluyordu. İhracata yönelen alocular Kayseri'de de ortaya çıktı. Hollanda'da yaşadıktan sonra dolandırıcılık nedeniyle sınır dışı edilen ve Kayseri'ye yerleşen ikisi kardeş 3 kişi Hollanda'daki çiftçileri vergi dairesi müfettişi gibi aradı. Müfettişler çiftçilere geçmiş dönem vergi borçları olduğunu, ceza kesileceğini söyleyerek verdikleri banka hesap numaralarına ödeme yapılmasını istediler. Tam 371 çiftçiden 7 milyon euro topladılar. Dolandırıldığını anlayanlar polise gidince bu müfettişlerin Kayseri'de yaşadığı anlaşıldı. E-Belgeli Jigolo Ajansı. Alocuların son numarası Jigolo Kulübü oldu. Türk erkeklerinin beynini bloke eden bu yöntem şöyle işledi. Dolandırıcılar telefonlara rastgele kısa mesajlar atıp Jigolo Ajansı için dolgun ücretle eleman aradıklarını duyurdular. Kadınlara hoşça vakit geçirtecek elemanlara ayda en az 7 bin lira vaat ediliyordu. Üst sınır yoktu. Ajansı arayan talipliler önce 1000 lira civarında cüzi bir kayıt ücreti ödüyor ve çağrı merkezi üzerinden gelecek müşteri telefonlarını beklemeye başlıyorlardı. Çete elemanı kadınlar sanki müşteri gibi jigoloları arıyor, görüşmek istediklerini söylüyorlar, nelerden hoşlandıklarını, isteklerini anlatıyorlardı. Konuşmanın en civcivli anında çağrı merkezi araya giriyor, görüşmenin devam edebilmesi için jigolonun gold üyeliğe geçmesi gerektiğini hatırlatıyordu. Gold üyelik için 2000 lira ile 5000 lira arasında bir fark ödemek gerekiyordu. Gold üyeliğe geçildikten sonra konuşma kadınların ücreti ve kaç saat hizmet alacaklarını söylemesiyle tamamlanıyordu. Ardından ajans tekrar arıyor. Bayan, görüntülediğim kadarıyla 4000 lira ödemenizi yapmış, kendi komisyonunu da yatırmış. 800 lira komisyon ödediğinizde paranız hesabınıza yatırılacak diyordu. Bazen müşteri kılığındaki kadınlar tekrar arıyor. Senden çok hoşlandım. 4 saat değil, sabaha kadar ücret yatırıyorum deyip jigolo adaylarının heyecanlanmasını sağlıyorlardı. Birkaç kadınla konuşan, toplamda 40 bin liralara varan ücret için anlaşan ve kendi komisyonlarını yatıran jigolo adayları paranın hesaplarına geçmesini bekliyorlardı. Kayıtlara geçen en az 200 kurban hem giriş ücretini hem gold üyeliği hem de kazanacağı paradan gelecek komisyonu anında ödemişti. Fakat kadınların yatırdıkları para bir türlü gelmiyordu. Kuşkuya düşenler ajansı arayınca asıl tiyatro başlıyordu. Dava dosyası dolandırıcıların çağrı merkezindeki bilgisayar ekranlarında her duruma karşı cevapları içeren dosyalarla çalıştığını gösteriyordu. Bu dosyalara göre ücretlerini soran jigolo adaylarını aşama aşama yeni tuzaklar bekliyordu. İlk aşamada jigolo adayına Hollanda'daki ana şirketimizin Türkiye'de oyunculuk ve mankenlik ajansı altında jigololuk yapmanıza izin vermesinden kaynaklı ıslak imza belgesi gelmemiş. Bu olmazsa Türkiye'de kaçak jigolo olarak gözükür, Hollanda devletine bağlı olarak yaptığınız için cezaya tabi tutulursunuz deniyordu. İmza belgesi için de kolaylık sağlanıyor, yarısını siz yarısını biz ödüyoruz diyerek 727 euroluk e-belgeden söz ediliyor, para ödendiğinde Hollanda devletinin desteği altında bir e-belge çıkarılıyor. E-belge çıkartıldıktan sonra bir otel odasında basılsanız bile jigolo olarak damgalanmazsınız diye avantajlar sıralanıyordu. Jigolo adayı e-jigolo belgesi için payına düşeni yatırdığında bu defa yine aranıyor. Daha öncesine ait bir bakiye aktarımı ve profil eşleşmesi yapmadığınız için bundan kaynaklı bir teminat uyarısı alıyorsunuz. 1600 lira bir teminat gözüküyor denerek para yatırması isteniyordu. Jigolo adayı yılmayıp teminatı da ödediğinde bu defa şirketin muhasebe müdürü arıyor, işlem yönlendirmenizi yaptım, para çıkışınız da sağlanmış ama normal şartlar altında paranız oyunculuk ve mankenlik ajansı adı altında kesiliyor. Fakat bu defa 42.260 lira global danışmanlık adı altında yüksek bir meblağ olduğu için BDDK tarafından incelemeye alındık. Hesaplarımıza bloke kondu diyordu. ağız kalabalığı birbiri ardına hızla sarılan ünvanlar, bloke, soruşturma gibi sözcüklerle paniğe kapılan jigolo adayı şimdi ne yapacağız diye sorduğunda sizinle birlikte 6 kişiye daha bloke konmuş. BDDK bize 13.542, size de 5.478 lira ceza kesmiş. Aynı anda ödeme yapmamız lazım ki bloke kalksın. Aksi takdirde bütün paranız hazineye hibe sayılır diyerek bir kez daha para alıyordu. Parayı ödeyemeyen olursa bu defa sahte mali suçları araştırma kurulu üst üyesi Jigolo adayını arıyor. Gördüğüm kadarıyla vergi borcunuzu gününde ödememişsiniz. Üzerine bir de fon bedeli alınmış. Şahıs olarak cezaya tabi tutulmuşsunuz. 12.384 lira ödemeniz gerekiyor. Aksi takdirde hukuksal olarak devam edecekseniz mahkeme aşamasında ajansla olan ilişkiniz detaylı olarak incelenecektir diye göz korkutuyorlardı. Bu cezaya razı olup lanet olsun ben istemiyorum diyenler de yakasını kurtaramıyor, ajans kaydını kapatmak için yüklü bir cayma bedeli çıkarılıyor ve öldürücü darbe indiriliyordu. Fakat ben cayma bedelini yatırmam derseniz güncel TC kimlik üzerinden Mernis adresinize Jigolo Ajansı adı altında tebligat yönlendirmesi başlatılıyor. Size ulaşılamadığı hallerde aynı hane içinde ikamet eden yakınlarınıza ya da birinci derecede yakınlarınıza ulaşılacaktır. Eş dost akraba jigololuğu duyacak korkusuyla kurbanlar işin peşini bırakıyordu. Dolandırıcılar bununla da yetinmemiş en az 8-10 bin lirasını çarptıkları jigolo adaylarını bir de polis ya da savcı gibi arayıp hesabınız FETÖ'nün eline geçti diye bir kez daha dolandırmışlardı. Çeteye 100 bin liranın üzerinde para kaptıranlar oldu. Çoğu lanet olsun deyip olayı sineye çekti. 300 kişi kadar savcılığa başvuracak cesareti buldu ama bunlar kurbanların küçük bir bölümünü oluşturuyordu. 81 kişilik çete yüzlerce kişiyi dolandırdıktan sonra mahkeme önüne çıkarılabildi. Çete 6 aylık süre boyunca 9 milyon liradan fazla hasılat elde etmişti. Kitabın sonu. 29 Mayıs 2023 Sayfa 222.